Selamlar. Geçen podcast Etiyopyalıların bir garip kahve kültürünü incelemiştik. Bugünse bu podcast'te ise kahvenin Yemen'e gidişini ve Yemen'de İslam'la olan mevzularını inceleyeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlarım sormuş. Dediler ki yani bu hikaye anlatıcılığı mevzusu nedir? Bu hikayeler mevzusu nedir? Onlara şöyle bir açıklama getireyim. Ekstradan. Geçenlerde tekrardan Mad Max filmini izledim. 7. veya 8. izleyişim. Gerçekten çok sevdiğim bir film. Özellikle bütün o kurgusu, evreni, her şeyiyle sanki bana hitap eden bir film gibi. O filmle ilgili şunu söyleyebilirim. Bizi ilgilendiren kısmı, filmin bir senaryosu yok. Yani belirli bir senaryosu yok. Yani senaristlerin oturup yazdığı, işte karakter şurada şöyle yapacak, böyle konuşacak, ona şöyle cevap verecek falan tarzında bir senaryo yok. 3000 tane, hatta 3000'den fazla storyboard çiziliyor. Storyboard dediğimizde bir filmin sahnelerinin nasıl çekilebileceğini önceden prova eden çizimler diyelim. En basit tanımı budur. Yani biraz daha prova gibi. Bu storyboardlar üzerinden çekiliyor film. Kare kare bu storyboardlarda nasıl çizildiyse aynısı filme aktarılıyor. Bunun filme kazandırdığı güzellik ise karakterler konuşmadan bile duygularını, hissiyatlarını, kararlarını hepsini açıklayabiliyor. Şimdi bunun bizle olan alakası ne? Bizle olan alakası da şu. Şimdi açıkçası insanoğlu olarak bir şeyleri çok merak ediyoruz. Ve merak ettiğimizde onlarla alakalı bilgiler almak istiyoruz. Bu bilgiler için de kaynaklara gittiğimiz zaman ortaya bir sürü rasyonel bilgi çıkıyor. Ve bunların hepsini depolamak çok zor. Hatta bu bilgiler arasında kaybolup gidiyoruz ve hiçbir şey öğrenmeden veya hiçbir şey hatırlamadan çıkıp eski bulunduğumuz noktaya geri dönüyoruz. Ben bu podcast tarzında ise daha çok hikayeler üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki akılda kalıcı olan şeyler hikayeler. Yani zaten bu yüzden hikaye oluyor bunlar. İşte annenlen, babaannen, ataların, geleneksel hikayelerin aktarılması, hala unutulmaması, senin hayatında yaşadığın hikayelerin senin için yarattığı değer. Şimdi kahve konusu rasyonel bilgi açısından istediğimizi arayabileceğimiz bir konu. Ben oradan bunları da getirebilirim. Ama birazcık daha çok hikayeler üzerinden, yaşananlar üzerinden birazcık da hem eğlenerek hem goy goy yaparak hem de yeri geldiğinde ciddi olarak ilerlemeyi uygun görüyorum. Umarım hayalimde olduğu gibi gerçekte de bu şekilde olur. Umarım çok insan bu sistemden faydalanır. Ben de daha fazla motive olurum, daha fazla yaparım ve böylelikle güzel bir ilişki kurmuş oluruz aramızda. Şimdi en son Etiyopyalılardan bahsediyorduk. Bu adamlar kahvenin halüsinatif etkilerini keşfetmişlerdi. Bu keşiften sonra tabii ki bu keşifi yan komşuları da öğrenmeye başlıyor. Hatta söylentilere göre ilk olarak kuzeydeki zalim Mısırlılar kahveye bağımlı hale geliyor. Bazı akademisyenlerin de aşırı bir fikri var. O fikir de şu: Truvalı Helen'in ıstırabını dindirmek için içtiği Mısır'ın o efsanevi ilacının Frappuccino'nun çok eski bir türü olduğu. Yani ilginç bir şekilde çok aşırı ve uçarı bir iddia. Ve bu iddia gerçekten ilginç. Ama eğer arkadaş grubunuzda Starbucks'a mesela gittiğinizde veya bir başka kahveciye Frappuccino içtiğinizde size söylenen her türlü olumsuz söylemlere karşı, olumsuz söylemlere karşı bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Onun dışında bu bilgi hiçbir işinize yaramayacak. Ama ben işinize yarabileceğini düşünüyorum. Çünkü Frappuccino sevilen bir içecek. Şimdi kahve çekirdekleri Etiyopya'da çıktığı yolculuğun ana istikameti doğudaki Kızıldeniz'di. Buradan da bugünün Yemen'de bulunan, günümüzde de Muha Limanı olarak bilinen limana gemiyle gönderiliyordu kahveler. Ve bu sayede de kahvenin Yemen'e ulaşımını anlamış oluyoruz. Şimdi tarihsel olarak El Muha yani Muha limanına yani Yemen'e gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bu Yemen'e sadece tedarik edilen ürünler işte malzeme değildi. Yani ham maddeler değildi. Çok sayıda köle de geliyordu buraya. Kölelerden bazıları da Arabistan'a ilk kahve tohumlarını getiriyor. Sayılarını ne yazık ki kesin olarak bilmiyoruz. Fakat Janj köleleri 1. yüzyılda Çin'e getiriliyor. 1474 yılında 8 bin Afrikalı köle Doğu Hindistan'daki Bengal'in yönetimini kısa süreliğine ele geçiriyor. Bu köle ticareti Umman'ın siyahi sultanının Portekizleri defetmesi ve 1800'lerde Afrika'nın Swahili kıyısındaki nüfusun neredeyse yarısını köleleştirerek Zanzibar'daki karargah kurmasıyla zirveye ulaşıyor. Şimdi tabii konu olarak daha hikayelere ulaşabilmiş değiliz. Kendimle çeliştiğimi düşünmeyin ama bazı ufak bilgileri şu an veriyorum ki konteksti yani bağlamı kopmasın anlatacaklarımızın. Bu yüzden de şunu söyleyebiliriz ki El Muha Limanı neredeyse 1000 yıl boyunca kahve ile özdeşleşmiş bir yer. Afrika'dan getirilen ilk kahve çekirdeklerinin kaynağı burası ve ismi Muha olarak değişiyor El Muha. Ve daha sonradan kahve demlemenin evrensel adı gibi bir hale geliyor. Görünen o ki 1200'lerde Şazeli adında Müslüman bir derviş kahveyi ilk kez Muha'da demliyor. Şimdi bu Şazeli'nin Yemen'e, Muha'ya kahveyi nasıl getirdiğine yönelik bir sürü rivayet var. Ama bunların hangisinin doğru olduğu belli değil. Hepsi de uydurmaca gibi gözükmekte. Şimdi aslında bizi de bağlayan kısma gelelim. 1400'lü yıllarda Türkler Yemen'i fethediyor. İslam dünyasının her tarafında Muha kahvesi içiliyor. Ve bu bilgi de bize şunu öğretiyor ki Türkler kahveyi Yemen'den öğreniyor. Ama Yemen kahvesiyle Türk kahvesi arasında teknik bir fark var. Onu ileride konuşuruz. Şimdi Yemen'le ilgili kısma geri dönersek Alexandra Dumas'ın şöyle bir sözü bulunmakta. İmamlar camileri boşken kahvehanelerin her zaman dolu olmasından şikayetçiydi. Şimdi bu bir başlangıç olarak bize bir fikir vermeli. Ve bu yüzden de kahve ile İslamiyet arasındaki o çatışmanın başladığı yerdeyiz. Şimdi insan ve baharat taşıyan bir sürü deve ile Saba Melikesi Belkıs, Süleyman Peygamber'i zor sorularıyla test etmek için Kudüs'e geliyor. Saba Melikesi'nin Süleyman Peygamber'e verdiği baharatların eşi benzeri de yok. Bu İncil'den alınan bir paragraf. Melike'nin Süleyman Peygamber'e ne tür baharatlar verdiğinden bahsetmemesi bence çok üzücü. Ama tahmin edersek bence aralarında tütsü ve mür kesinlikle bulunuyordu. Çünkü Saba veya diğer adıyla Seba Yemen'in en eski krallıklarından biri ve en ünlü tütsü ve mür ihracatçısı. Ama aklımıza şu soru geliyor. Acaba bu değerli hediyeler arasında kahve çekirdekleri de var mıydı? Saba Krallığı'nın Etiyopya'yı kapsadığını düşünen tarihçilere göre yani bu çok muhtemel. Bu varsayım için sunulan tek kanıt Süleyman Peygamber'in o gece Melike'yi baştan çıkarmasıdır. Bu da kahve çekirdeğinin bir afrodizyak olduğu yönündeki söylentilere sebep olmuştur. Kahvenin Yemen'in dışına yeni yeni yayıldığı dönemlerde Arap tarihçi Ebu Tayyip el-Gazi de Melike'nin ziyaretinden kısa bir süre sonra vebanın sardığı bir kasabayı iyileştirmek için Süleyman Peygamber'in Yemen'den gelen kahve çekirdeklerini kullandığını iddia ederek Süleyman Peygamber'i kahve ile ilişkilendirmiştir. Şimdi genel olarak kabul gören teori ise kahvenin İslamiyet'in doğuşundan birkaç yüzyıl sonra Araplar arasında yayılmaya başlamış olması. İslam, evet, güzel bir din. Ama mükemmel bir din de değil. Yani üzerinde düşünülmesi gereken bazı noktaları var. Ama konumuz da bu değil zaten. Ne var ki İslamiyet hani altın çağını yaşadığı dönemde insanoğlunun en görkemli zamanıydı. Bu bilgi de Gerçek bir bilgi. Avrupa'daki Hristiyanlar karanlık çağa saplanıp kalmışken Müslümanlar Aristoteles'in eserlerini inceliyor. Matematiğin ortaya çıkmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapıyor ve tarihin en mükemmel medeniyetlerinden birini kuruyordu. Ama bunlar bizi aslında ilgilendirmiyor. Asıl önemli nokta bizi ilgilendiren Müslümanlığın alkole karşı olan tutumu. Bu tutumdan dolayı da özellikle kahve dini ayinlerde kullanılmaya başlanıyor. Ve mistik sufilerin kahve tiryakisi olması da hiç şaşırtıcı gelmiyor. Bu bizi şu noktada bir düşünceye sevk edebilir. Kahve ile İslamiyet arasındaki ilk ilişkilerden biri bu. Öncelikle zaten kahve o kadar arzulanan bir şey ki, çok sevilen bir şey ki sürekli tüketiliyor. Ancak bu hani dini ayinlerde kullanılıyor olması daha sonra açıklığa kavuşacaktır. Merak etmeyin. Şimdi asıl noktamıza geliyoruz. Yani podcast'in başlığında olan asıl vurucu noktalara yaklaşmaktayız. Size bir cümle söyleyeceğim ve bir süre bu cümleyi düşünün. Eğer bir şey yasaklanmamışsa suç sayılmaz. Düşündüyseniz bu cümlenin ne işe yaradığını size söyleyeceğim. Bu 1500'lerin başlarında yobaz insanlar tarafından kahve içmenin suç saymalarından dolayı kahve tiryakilerin onlara verdiği cevaptır. Yani bu saçma gelebilir. Fakat kahvenin mistik sufi tarikatıyla ne kadar yakından ilişkili olduğunu söylemiştik. Muhal-ı Şazeli Aden'deki el-Dabbani gibi bir sufiydi. Ve bir balina ne kadar memeli hayvan sayılırsa, yani birazcık, sufizm de o kadar İslami. Geleneksel Müslümanların dini törenlerinde ne müzik çalınır ne de dans edilir. Sufilerde ise her ikisi de vardır. Sufizm görünüşte İslamiyet gibi olan ancak daha eski bir geleneğe dayanan şaşırtıcı şekilde heterojen bir inanıştır. İnsanlar bunu açıklamaya çalışmak için ciltlerce kitaplar yazdı. Ama bence birazdan anlatacağım bir hikaye bunu çok güzel anlatmakta. O hikaye de şu. Bir İranlı, bir Türk, bir Yunan ve bir Arap ceplerindeki son kuruşu nasıl harcayacakları ile ilgili bir tartışmaya girerler. Uzo istiyorum diye haykırır Yunan. Ben angur, şarap istiyorum diye karşı çıkar İranlı. Arap ve Türk de aynı şekilde kendi istediklerini söyler. Kendi dillerinde şarap isterler. Tam aralarında kavga çıkmak üzeredir ki oralardan geçen bir sufi yanlarına gelir, tartışmayı dinler ve son kuruşlarını kendisine vermelerini söyler. Dediğini yaparlar ve sufi çok geçmeden ışıl ışıl parlayan bir salkım üzümle geri döner. İşte benim uzom diye haykırır Yunan. Hayır, o benim angurum der İranlı. Türk ve Arap da aynısını yapar. Herkes mutludur çünkü istedikleri şey onlara verilmiştir. Şimdi açıkçası bir bağlam bulamadıysanız bu noktada da size açıklamak isterim. Yani bu hikayede şarap, sufizmin en salt ve en evrensel biçimini aradığı tanrı aşkıyla mest olma durumunu temsil ediyor. Şimdi sufilerin zaman zaman içki içmekten hoşlandıklarını da gösterir bu hikaye. Aslında onlar İslamiyet'in hippileri sayılabilir. Zira 1480'li yıllarda sufilerin kutsal şehir Mekke'deki dini törenlerinde kahve içmeye başlamaları Vatikan'da esrar içmek gibi bir şey. Şimdi asıl konumuz olan kahvenin yasaklanmasına gelelim. Aslında asıl konumuz bu değil. Asıl konumuzun içerisindeki asıl konumuz. Şimdi kahvenin yasaklanmasına yönelik ilk girişim 20 Haziran 1511'de Mekke'nin polis müdürü Kayır Beg adlı Memlüklü bir Müslümanın gece geç saatlerde kutsal cami yakınlarında bir grup adamın tıpkı sarhoşlar gibi kendilerinden geçerek bir şey içtiklerini görmesiyle başlar. Kayır Bek ne olup bittiğini anlamak için adamların yanına yaklaştığında adamlar ellerindeki fenerleri söndürür. Bek çok geçmeden adamların içmekte oldukları şeyin meyhanelere benzer yerlerde tüketildiği söylenen bir içecek olan kahve olduğunu öğrenir. Ertesi gün bu yeni içeceğin İslam hukukuna uygun olup olmadığına karar vermeleri için alimleri görüşmeye çağırır. Kahvenin yasaklanması yönünde oy kullananların resmi üç gerekçesi vardır. İlki, tıpkı şarap gibi kahvenin de sarhoş edici olması ve bundan dolayı yasak olmasıdır. Şimdi kahve sarhoş edici değil biliyoruz. Ama devam edelim. İkincisi, sufilerin ibadet etmeden önce içtikleri bir fincan kahvenin elden ele dolaştırılması ki bu hareket alkol içmekle ilişkilendiriliyor. Üçüncüsü de kahvenin Kur'an'da yasaklanmış bir işlem olan kömürleşme noktasına gelene kadar kavruluyor olması. Aslında İslam hukuku olan şeriat Kur'an'da yazdığı üzere alkollü fermente içecekleri yasaklıyor. Yani kahvenin fermente edilmiş bir meyve içeceği olmadığı bariz olduğu için toplantıya katılan yobazlar kahvenin zihni uyardığı gerekçesiyle yasak olduğunu iddia ediyorlar. Alimlerin de tadına bakmaları için bir kahve demliği getiriyorlar. Tabii bu da kolaycılık olacak ve neticede hepsi yasak kahveyi denemeyi reddediyor. Şimdi Beck bunu önceden tahmin ediyor ve bu içeceğin 18. yüzyıl tarihli el yazması Kristanetik Arabe'ye göre var olan kötü etkilerini doğrulamaları için yanında iki doktor getiriyor. Hikaye burada karışıyor çünkü modern oldukları söylenen iki doktor aslında Beck'le ağız birliği ediyor. Ve eğer kahvenin yasaklanmasını sağlayabilirlerse şan, şöhret ve ödüllerin gelmesinin kesin olduğunu söylüyorlar. Alimlerin kahvenin içen kişide zihinsel değişikliklere yol açtığını ve bu nedenle bir tür şarap olduğunu söylemeleri ve bunu doğrulamaları büyük bir sürpriz oluyor. Diğerleri de kahvenin net düşünmelerini engellediğini söylüyor. Hatta bir aptal kahvenin şaraptan farksız olduğunu söyleyerek daha önce içki içmiş olduğunu itiraf ediyor ve derhal kırbaçlanıyor. Yani hikayenin bu noktasında aptallıklar kademe olarak artıyor. En son adam yani kendini itiraf ediyor yaptıklarını. Şimdi kahvenin yasaklanmaması gerektiğini savunan görüş sahte pasaport hazırlayan bir Afganlının kinden farksız. Çünkü sahte pasaport hazırlayan Afganlıların kullandığı bir şey suç değilse, bir şey yasaklanmadıysa suç değildir. Bir şey suç değilse yasaklanmamıştır. Şimdi aslında bu toplantı siyasi bir amacı bulunan kurgulanmış bir oyun. Bunu fark ediyoruz. Beck ve iki doktor Sufizmin Tanrı'yla birebir iletişim kurulan ruhani bir esrimeye veya sarhoşluk olduğu inanışını uygun bulmayan iktidardaki muhafazakar Memlük koalisyonunun bir parçası. Sufilerin kahveyi sarhoş edici bir madde olarak tüketmeleri de bu düşüncenin somut bir örneği. Kahve şeyhten veya din adamından başlayarak elden ele gezdiriliyor. Bu da içeceğin ruhani olarak sarhoş edici bir yönü olduğunu simgeliyordu. Şimdi Sufilerin ruhani sarhoşluğu kahveyle ilişkilendirdikleri bir terimleri bile var. Markaha. Bir imama başka bir din adamına veya camiye ihtiyaç olmadığı iması dini yetkililerin hoşuna gitmiyor. Ve bundan dolayı kahve tüm Mekke'de yasaklanıyor. Çuvallarca kahve çekirdeği sokaklarda yakılıyor ve kahve içerken yakalanan herkes hemen oracıkta dövülüyordu. Kahve yasağı daha sonra kaldırıldı ancak 1525'te Mekke'de ve 1539'da Kahire'de yasak yeniden getirildi. Kahve ne zaman yasaklansa atmosfer giderek şiddetleniyordu. Ama hiçbiri Türklerin 1400'lü yıllardaki o korkunç baskısı gibi olmuyor. Şimdi uluslararası sınırlarda görüyoruz ki çok fazla kahve yasakları tartışılıyor. Özellikle İslamiyet'ten başlayarak. Çünkü yani İslamiyet'in bulunduğu o Yemen'de yasaklanmalar yani bir kısmı dini gerekçe aslında genel olarak dini gerekçe. Ama kısmi olarak yani aslında kıvılcımı atan siyasi bir ideolojik bir çatışma. Bu noktada hani kahve ile ilgili değişik maceralar yaşanmakta görüyoruz yani işte bir kısım yasaklansın diyor, bir kısım yasaklanmadıysa suç değildir falan filan diyor. Böyle karmaşık bir ortam. Şimdi sufilerin bir deyişi var. O deyişi de çok ilginç. Yani bu yasakların üstüne Sufilerin bakış açısından bir cümle söylemek bence güzel olur. Sufilerin deyişine göre bir yudum kahve içen cehenneme gitmiyor. Bu noktada da artık hani görüyorsunuz ki çatışmalar ne noktalarda? Sufiler için kahvenin önemi, İslamiyet'in kahveye bakışı, arkadaki Memlüklü koalisyonunun ideolojik bakış açısı. Her şey karmaşa. Şimdi daha önce demiştim ki Yemen kahvesiyle Türk kahvesi arasında hem teknik hem de lezzet arasında çok fark var. Şimdi Türk kahvesi sert ve telveli bir şey olur. Yani serttir, telvesi vardır. Daha farklı pişirilir. Ancak Yemen kahvesi Türk kahvesiyle hiç alakası yok. Yani buradaki kahve sert, Yemen kahvesi sert ama telvesizdir. Aynı zamanda karanfil, kakule, şeker ve suyun tatlarının birleştiği bir karışımdır. Ya burada da aslında Türklerin Yemen'den aldıkları kahveleri kendilerine uygun hale getirdiklerini görmekteyiz. Özellikle bu kadar baharatımsı içecekler, baharatımsı yiyecekler bizim eski Orta Asya toplumlarımızda bulunan bir şey değildi. Ya bizim sadece kurutulmuş et en popüler, tuzlama yöntemi. Ya bunlar bizim geleneksel yöntemimiz ama bu kadar baharatın içine girdiği yiyecekleri biz daha sonra Osmanlı'da görüyoruz. Eski Türk toplumlarında en çok gördüğümüz yiyecek aslında temel olarak herkesin de bahsettiği tarih kitaplarında da keşkek. Bulgurun haşlanmış suya atılması, kaynamış suya atılması, bulgurun haşlanması, daha sonra etin ilave edilmesi, etle birlikte bunun sunulması, bu yemekten sonra da kımız içilmesi. Göçebe Türk toplumlarını ifade ederken genellikle bir yemek kültüründeki en bariz özellik bu olarak gözüküyor. Yani bizim o kadar rahatlı içeceği içmememizi anlayabiliyorum. Türk kahvesinin de bize uygun hale getirilmesinin altındaki yatan neden muhtemelen bu. Şimdi Yemen'de kahvenin artık hala tüketildiğini, hatta bizim ülkemizde de popüler olan Mokka kahvesi aslında Muha'dan yani Yemen'den gelme Yemen kahvesini ifade eder. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tarih boyunca kahve çok fazla yasaklanıyor. Yemen'de de artık bu yasakları görmüyoruz. Ama tarihte böyle bir hikaye bulunmakta. Ancak daha demin de dediğim gibi Türklerin yaptıkları daha baskıcı, daha tehlikeli, daha korkunç. Bunun sebebi 4. Murat ve onun etkisiyle oluşan o kahve yasakları. İlerideki zamanlarda mutlaka bundan bahsedeceğim zaten. 4. Murat'ın yaptığı o yasaklamalar gerçekten irdelenmesi gereken bir şey. Tarihimiz hakkında sadece olumlu yerlere bakmak doğru olmaz. Bazı şeyler olumsuzdur. Olumsuz şeylere bakarız ve deriz ki bu insanlar böyle yaptı, biz de artık böyle olmayalım. Ki öyle değiliz artık. Ama tarihin sürekli tek bir bakış açısıyla bakılması beni rahatsız ediyor. Özellikle kendi tarihimize sürekli olumlu olarak bakıyoruz. Bu doğru değil. Çünkü hiçbir faydası yok. Doğru ve gerçeklere bakarsak o zaman bir ders çıkartabiliriz. Buradaki amaç da bu. Yani kötülemeye çalışmıyoruz. Bunlar yaşanan şeyler. Bunları görüp, algılayıp ona göre tavır almamız bence çok önemli. Şimdi Yemen'deki mevzumuzu bırakalım burada. Bir sonraki bölümde de Kalküta'dan bahsederiz. Kalküta kahveyi den bahsederiz. Kalküta'dan bahsettikten sonra Türkiye'ye geçer. Türkiye'de yaşanan kahve hikayelerini inceleriz. Oradan Viyana kuşatmasına geçer ve dünyanın en popüler kahvaltısının arkasındaki hikayeyi inceleriz. Bir sonraki bölüme inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz hazır gelin. Çünkü çok çarpıcı olacak. Bundan daha çarpıcı olacak. Bu biraz da aradaki şeyi bağlamak açısındandı. Yani bir sonraki bölüm Türkiye'ye ve Viyana kuşatmasına girdiğimiz zaman muazzam olacak. Emin olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip dinlediyseniz 25 dakika benim bu sesimi dinleyerek iyi hissettiyseniz, bu karantina günlerinde sıkıldığınız anlarda sizin de benim gibi böyle bir içiniz açıldıysa veya bir merak sardıysanız teşekkür ederim. Umarım devam ederiz. Kendinize iyi bakın.